yayın Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenmektedir.
Kaan'ın Sesinden herkese merhaba. Ben Duygu.
Ben de Nihal.
Bu bölümde cinayete maruz kalan kadınları ve adalet süreçlerini konuşacağız. Kadın cinayetlerinde ve nefret cinayetlerinde faillerin ortaya çıkması ve adaletin sağlanması için neler yapılabileceğine bakacağız. Daha çok da adli tıp sürecine değineceğiz. 2010 yılında Esin Işık, Siirt'te kayalıkların dibinde ölü bulundu. Esin Işık, evli olduğu adamdan boşanmak istiyordu. Eşi, pikniğe gittikleri yerde Esin Işık'ın kayalıklardan atlayarak intihar ettiğini öne sürdü. Dosya intihar diye kapandı. Fakat ailesi buna itiraz etti. ODTÜ Fizik Bölümü akademisyenleri olay yerini ve olay yeri raporunu inceleyerek Esin Işık'ın herhangi bir dış etki olmadan bu şekilde düşemeyeceğini kanıtladı. Böylece cinayet aydınlandı.
2013 yılında 3 aylık hamile Özlem Selek, Afyonkarahisar'da beyin kanaması belirtisiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu ilk raporunda ölüm nedenini darp olarak belirtirken, ikinci ve üçüncü raporda ölüm nedeninin belirsiz olduğunu söyledi. 3 yıllık sürecin sonunda mahkemede, doktorlarının Özlem'in darp dışında doğal sebeplerle öldüğünü gösterecek bir hastalık geçmişi olmadığını söylemesi, cinayeti o dönemki eşinin işlediğini ortaya çıkardı.
Hande Buse Şeker, İzmir'de yaşayan, geçimini seks işçiliğiyle sağlayan bir trans kadındı. Volkan Hicret isimli bir polis memuru görevde olmadığı sırada polis silahıyla Hande Buse Şeker'i evinde öldürdü, gasp etti ve cinsel saldırıda bulundu. Dava dosyasındaki kamera görüntülerinde çok açık bir şekilde görülen cinayetin davası bir yıldan uzun süre devam etti. Savcı, mütalaasında kamera kayıtlarıyla da ortada olan işkenceyi görmedi. Nitelikli kasten öldürme suçu yerine kasten öldürmeden ceza istedi. Polis memuru Volkan Hicret müebbet hapisle cezalandırıldı.
İşte bunlar gibi kadın cinayetlerinin aydınlatılmasında adli tıbbın rolünü konuşacağız bugün. Ama önce bu kadın cinayeti terimini biraz konuşalım istiyorum. Çünkü herhangi bir cinayetten farklı bir itki var burada cinayeti işleyen tarafında. Ve hatta buna özel bir terim de var. Cins kırım ya da kadın kırımı da deniyor değil mi?
Evet, yani İngilizce'de femicide diye geçen terime tekabül ediyor aslında bu. Embriyodan yaşlılığa kadar kadın cinsiyetteki bireylerin sadece cinsiyetlerinden dolayı veya toplumsal cinsiyet kimliği algısına aykırı eylemleri bahane edilerek erkek şiddeti tarafından öldürülmesi veya intihara zorlanması durumu.
Peki bu cins kırım diye adlandırdığımız kadın cinayetleri Türkiye'de ne kadar yaygın diye bir baksa?
Valla bu sorunun cevabını aslında 2021 yılı verilerinden söyleyebiliriz. Şimdi önümde Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun verileri var. Ve 2021 yılında erkekler tarafından 280 kadın öldürülmüş, 217 kadın da şüpheli şekilde ölü bulunmuş.
Aslında Duygu, bu öldürülen kadınların kimin tarafından öldürüldüğü de çok önemli bir veri bence.
Tabii.
Baktığımız zaman bu 280 kadının 124'ü evli olduğu erkek, 37'si birlikte olduğu erkek, 24'ü tanıdık birisi, 21'i eskiden evli olduğu erkek, 16'sı akrabası, 13'ü eskiden birlikte olduğu erkek, 13'ü de babası tarafından öldürülmüş.
Yani kadınların en çok tanıdıkları erkekler tarafından öldürüldüğünü görüyoruz.
Evet, maalesef öyle. Bir de tabii bu verilerin içinde elbette cinsiyet kimliği trans olduğu için öldürülen pek çok kadın da var. Ama özel olarak cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik önyargılarla işlenen nefret cinayetlerine de bir bakalım. Hı hı. Transgender Europe verilerinde görüyoruz. Mesela Türkiye'de son 13 yılda en az 58 trans nefret cinayeti gerçekleştiğini söylüyor.
Ama yani tüm bu cinayetlerin, hem kadın cinayetlerinin hem nefret cinayetlerinin ne kadarı resmi kurumlar tarafından böyle tanınıyor? Bence bu da önemli bir soru.
Aynen öyle diyebiliriz. Tabii bu kayda geçmeyen vakaların yanı sıra faili su yüzüne çıkmamış pek çok cinayette halen adalete kavuşmayı bekliyor. İşte tüm bu süreçlerde cinayetlerin aydınlatılmasında çok kritik rolü olan bir kurum var ki bu da Adli Tıp Kurumu.
İşte bugün bu alanı ve kurumun sınırlarını konuğumuz sevgili Şebnem Korur Fincancı ile konuşacağız. Kendisi adli tıp alanında hem çalışmış hem hocalık yapmış, uzun yıllardır insan hakları için mücadele eden birisi ve aynı zamanda bugünlerde de Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı'nı yürütüyor. Şebnem Hocam, Şebnem Hanım, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Ne güzel sizlerle buluşmak, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Biz de sizinle buluştuğumuz için
Çok mutluyuz bugün.
Bizi kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederiz.
İlk merak ettiğimiz şu. Şimdi siz tıp eğitimi almışsınız. Ama tıp eğitiminden adli tıp alanına giden süreç sizin için nasıl başladı? Yani adli tıp alanında çalışan bir hekim olmaya nasıl karar verdiniz?
Tabii adli tıp çok tıbbın içinde bir alan. Sanki öyle değilmiş gibi algılanıyor ama gene de ben de o kadar içinde olduğunu tahmin etmiyordum doğrusunu söylemek gerekirse. Biliyorsunuz bir mecburi hizmet uygulaması var. 1980 junta döneminde hekimleri kaçarlarsa ağaca bağlayın diyen bir junta vardı bu ülkede. Aslında hekim değersizleştirilmesi de tam da o dönemlere denk düşer. Tabii bizi ağaca bağlamadılar. Biz severek gittik ama gördüğümüz tablo çok ağırdı. Sağlık sistemine müdahil olamadığınızda hastaları tedavi edebilme olanağınızın sınırları, koruyabilme olanağınızın ortadan tümüyle kalkmış olması. Bunun ötesinde tabii ki sosyal iyilik halinin sizin müdahalelerinizle çözülemiyor olduğu gerçeği çok büyük bir yük oldu benim için. Çok ağır gelmişti bana. Yani ben hekimlik yapıyorum, evet, tanısını koyuyorum, tedavisini düzenliyorum ama benim dışımda nedenlerle işte odun kömür alamadığı için, ilacını alamadığı için tedavi edemiyorum insanları. Dedim ki ben klinik bir alanda hekimlik yapmayacağım. Laboratuvar olsun. En azından hani ben dayanamıyorum çünkü bu insanların zorluklar yaşıyor olmasına ve buna müdahale edememe haline. Patoloji hocamla da çok iyi bir dostluğumuz vardı aslında. Beni de tanırdı. Ya dedi, sen adli tıbı sevebilirsin. Adli tıba başla. Oldu, çok sevmedin. Alırız seni patolojiye. Öyle dedi. Başladım ve hakikaten ben tam da istediğim alanı bulduğumu fark ettim. Çünkü birincisi müdahale etme olanağınız var. Yani işinizi iyi yaptığınızda sizin verdiğiniz bir rapor sonuçta sosyal iyilik halinde belirleyen bir boyuta kadar gidiyor. Ya adalet duygusunu, toplumsal adaleti sağlamış oluyorsunuz verdiğiniz raporun niteliği itibariyle. Bir insanın yaşamını değiştirebiliyorsunuz ve bir başka alandan müdahale söz konusu değil o değerlendirmeye, o rapora. Koruyucu hekimlik aslında adli tıp bu boyutuyla. Aynı zamanda da toplumun o tür işte şiddet olaylarından ve diğer insana zarar veren etkenlerden arındırılmasını da sağlıyorsunuz. O yüzden gerçekten çok iyi bir seçimmiş diye sonra kendi kendime sevgili hocama hep şükran duydum.
Evet, aslında yani sizin bu insan haklarına olan duyarlılığınız, toplumsal olaylara duyarlılığınızın da bu seçimde çok etkili olduğunu görmüş oluyoruz.
Mutlaka, tabii evet. Ki. Yani 80 öncesi öğrencilik yapmış ve bütün bu hak ihlallerini yoğunlukla yaşamış, gözlemiş, tanıklık etmiş biri olarak zaten duyarlı olmamak mümkün değil. Adli tıbın bir de tabii böyle bir boyutu var. Özellikle de müdahil olmadığınızda bütün hayatımız boyunca sürüp gidecek bir takım ihlallere tanıklık edebilir ama bunun yükünü de beraberinde taşıyabilirsiniz.
Peki biz şunu merak ediyoruz aslında, bir adli tabip ne yapar?
Çok farklı alanları var tabii adli tıbın. Bir adli patoloji alanı var. Yani toplumda daha bilinen yüzümüz bizim. Otopsi yaparız biz. Hani ölülerle uğraşırız. Dolayısıyla canlılarla bir işimiz olmaz gibi. Doğru. Bizim öyle bir alanımız var. Ama onun yanı sıra bizim klinik adli tıp alanımız da var. Yani ne iyi ki şiddete uğrayanlar çoğunlukla hayatta kalıyorlar. Dolayısıyla hayatta kalanların da bu şiddet etkisiyle sağlık durumlarındaki bozulmaları belirlememiz gerekiyor. Yaptığımız iş bu aslında. İster bu ölümle sonuçlansın, ister hayatta kalsın şiddet gören. Sonuç olarak biz o şiddetin o kişideki sağlığa olan etkilerini belgeliyoruz. Muayenesini yapıyoruz, kayda alıyoruz bütün o şiddet etkilerini. Muayene ederken yalnızca fiziksel muayenesini, yani bedenin muayenesini de tanımlamıyorum elbette. Ruhsal değerlendirmesini de yapıyoruz. Ruhsal olarak nasıl etkilendiğini değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra mesela sosyal iyilik halinde değerlendiriyoruz. Örneğin bir çocuk istismar olgusunda ailenin ekonomik koşullarından yaşadığı ortamın koşullarına kadar pek çok boyutunu değerlendirerek aslında orada o istismarda sadece ailenin mi sorumluluğu var, yoksa işte ailenin işsizliğinin, ekonomik koşullarının zorluğunun, yaşadıkları ortamın aslında sağlıklı bir yaşam için uygun olmamasında rolü var mı? Bunları da bütüncül olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla böyle çok boyutlu. Tabii bir de laboratuvar boyutu var bu işin. Laboratuvarda Örneğin zehirlenmelerle ilgili laboratuvar incelemeleri olabilir. Bunun yanı sıra olayda bir silah kullanılmışsa silahın balistik incelemesi olabilir. Bunlarla ilgili değerlendirmeler gerekebilir. DNA incelemeleri, özellikle kimliklendirme açısından hem zarar görenin hem de zarar verenin kimliklendirilmesi açısından önemli bir yer tutuyor artık. Kimlerin bazıları bu laboratuvar alanlarına daha fazla ilgi duyup o konuda yoğunlaşabilir. Bazıları daha adli patoloji alanına yoğunlaşabilir ki ben adli patolojiyi gerçekten çok severek yapmıştım. Bazıları da klinik adli tıp alanına yoğunlaşır.
Adli tıp erkek egemen bir alan mı? Kadınlar adli tıp alanında anlattığınız farklı alanlar tabii ki var. Ama uzun yıllardır değişmiş de olabilir. Daha eril bir ortam olduğunu söyler misiniz yoksa böyle bir gözlem, böyle bir durum yok mu?
Ben başladığımda vardı. Yani tabii birkaç kadın vardı adli tıp camiasında. Ama bugün neredeyse eşit oranda kadın ve erkek var. Belki de Türkiye bu anlamda diğer ülkelere göre kadın oranının daha yüksek olduğu ülkelerden biri. Çünkü mesela Avrupa ülkelerinde bile hani adli tıp alanında kadın sayısı azdır. Ama Türkiye'de ilginç bir biçimde özellikle son 10-15 yılda belirgin bir artış oldu. Ve oran eşitlendi kadın erkek oranı. Tabii geçmişte adli tıbbın özellikle otopsi dikkate alındığı için otopside özellikle güç isteyen bir iş gibiydi. Ama alet işleri elevinür. Biz hani bildiğiniz düz testereyle kemik kesmek zorundayken işte kafayı açmak için şimdi motorlu testereler var. Dolayısıyla hani o gücü şimdi artık göstermeleri gerekmiyor. Çok daha kolaylaştı çalışma. Olanaklar çok daha fazla. Bunun da rolü vardır mutlaka.
Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Böyle programın başında, bölümün başında birkaç da olaydan, örnek vakadan bahsettik. Kadın cinayeti ya da nefret cinayeti örneği. Onunla ilgili biraz size sormak istiyorum. Yani sizi meslek hayatınızda biraz böyle dava seyrini değiştiren ya da kadın cinayetini, bir nefret cinayetini çözen adli soruşturmaya tanık ya da bir partisi olmuşsunuzdur diye tahmin ederek soruyorum. Yani bu adli tıp raporunun veya bilirkişi raporunun özellikle de kadınlar lehine dava seyrini değiştirdiği, sizde yer etmiş bir vaka geliyor mu aklınıza?
Benim son dönemde özellikle çok gurur duyduğum bazı raporlar var. Yani genç meslektaşlarım, belki artık onlar da genç grubuna dahil değiller ama çok emek veren bu alana meslektaşlarım. Üstelik de ilginçtir ki erkek meslektaşlarım bu arkadaşlar. Ama örneğin Şule Çet olayında gerçekten olayın aydınlatılmasında çok önemli katkısı olan meslektaşlarımın yaptığı çalışma değerlidir. Çünkü aslında o suyun akışına ters bir yerden yola çıktılar. Şule intihar iddiasıyla bir plazanın üst katından atladığı
iddia ediliyordu
ve olayın oluş şekli itibariyle orada toplanan delillere rağmen bunun kendisi tarafından atlayışın gerçekleşmiş olabileceğine dair raporlar düzenlenmişti. Ancak sonrasında meslektaşlarımız, yani bu olayın bir kendiliğinden atlama ile mümkün olamayacağını ortaya koyacak bir takım delilleri gözler önüne serdiler. Aslında bu deliller vardı. Örneğin tırnak içindeki doku parçalarından elde edilen DNA'ların özellikleri, aynı zamanda cinsel organda ve vücuttaki bir takım saldırganlara ait DNA örnekleri, olayın oluş şekli itibariyle özellikle vücudundaki yaralanmaların niteliği, bunların her biri önceki raporlarda da vardı ama dikkate alınmamış, tartışılmamış ve bu tartışmalar sonucunda doğru bir çözümleme yapılmamıştı. Bunların çözümlemesini yapmak, hem de olay yeriyle ilişkilendirmek, olay yerinin özelliklerini, pencerenin özelliğini, atladığı iddia edilen yerden kendi başına atlayabilmesinin mühendislik anlamında da çok olanaklı olmadığını ortaya koyan bir çalışmayla sonuçta aslında burada ne yazık ki cins kırıma uğradığını ortaya koymuş oldular. O yüzden benim için önemlidir. Tabii böyle ayrıntılardan çok benim için evet bir cins kırım var ve bunu söyleyen meslektaşlarımız var. Üstelik bu meslektaşlarımız erkek meslektaşlarımız, dolayısıyla ayrımsız ve bütün o bize dayatılan toplumsal cinsiyet rolleri ve ayrımcılık bakışından arınmış olmaları itibariyle çok iyi gelen bir rapordu. O yüzden önemsiyorum. Gene çok yıllar önce seks işçisi bir kadının ne yazık ki kimyasal maddeyle yakılması ile ilgili bir otopsi vardı. Gene bir genç erkek meslektaşımla beraber onu ilk kadın cinayeti olarak doğrudan hani cins kırım sözü o dönemde olmasa bile çünkü epey eskilere dayanıyor. Tabii. 90 başlarıydı sanırım. Ama bunun bir eril şiddet eylemi olduğunu ifade eden bir değerlendirme yapmıştık. Üstelik bunu yaptığımız yerde Adli Tıp Kurumu'ydu. Yani Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan raporda bunun bir eril şiddet olduğunu ifade etme olanağı bulmuştuk o zaman. Bugün geldiğimiz yerde bu tartışmaların hala Adli Tıp Kurumu'nda yapılmıyor olması üzücü elbette.
Aslında bizim bölümün ilk başında verdiğimiz örneklerden Esin Işık cinayetinin mesela gene bir yüksekten atlama iddiası olan orada ODTÜ Fizik bölümünün raporu ile o olayın çözüldüğünü görmüştük. Bu da aslında bir bağımsız bir yapının bu cinayetin aydınlatılmasına katkı sunması açısından önemli bir örnekti. Buradan aslında şeyi sormak istiyorum ben size. Bağımsız yapıların önemini siz de hep vurguluyorsunuz aslında. Burada kadın cinayetlerinin ya da nefret cinayetlerinin bu cinsel şiddet davalarının aydınlatılmasında bağımsız yapıların önemi nedir?
Adli Tıp Kurumu Adalet Bakanlığı bağlı kuruluşu ve dolayısıyla hani siyasi sayıklarla tutum alma olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla bağımsız olmadığında nitelik açısından ciddi bir sorun var öncelikle. Ve her zaman toplum nezdinde de kuşku uyandırıcı bir yan var. Belki gayet doğru bir değerlendirme yapmıştır ama bundan emin olamazsınız. Ayrıca siyasi yapılarla bağlantılı olduğunda siyasi yapıların hayata bakışı, kültürel normları, ahlaki normları kaçınılmaz bir biçimde bu tür yapılara da yansır. Yargıya da yansır, yargıya bilirkişilik yapan Adli Tıp Kurumu'na da yansır. Bunu görüyoruz. Özellikle de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan bir siyasi yapının, siyasi iktidarın görüşünün ona bağlı kurumlara yansımaması beklenir bir durum değil. O yüzden çok sıkıntılı, o yüzden bağımsız yapılar önemlidir. Üniversiteler bu anlamda önemli bir yer tutmuştur ama şu anda üniversitelerle ilgili de çok ciddi sorun olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Bu ülkede 2015 sonrası 6000'in üzerinde akademisyen üniversitelerden ihraç edilmiştir. Şimdi hani akademi bağımsız mı? Yani akademi kaldı mı bu ülkede? Üniversiteler var. Evet hala bağımsızlığını koruyanlar var. Ama çok ciddi sınırlıkları var. O zaman başka bağımsız yapılar olabilir. Bilirkişilik yapılanmaları olabilir. Örneğin bu anlamda Birleşik Krallık'ta bir adli mimarlık ekibi vardır örneğin. Ve çok önemli çalışmalar yürütürler. Onlarla birlikte çalışan bizim insan hakları savunucularının aracılığıyla Tahir Elçi cinayetindeki kimin atış yaptığını gösterebilme olanağı olmuş. Ha, yargıda yer buldu mu, nasıl bir süreç işledi? Tabii orada olumsuzluklar var ama olsun. O tarihe bir nottur. O dosyanın içindedir. Bir gün elbet adalet o konuda işleyecektir. Önemli olan o değerlendirmeyi yapabilmektir. Bunu yapabilecek bir takım ortamların oluşmasıdır. Bağımsız yapılar o yüzden önemli. Yani o tüfiziğin yaptığı değerlendirme burada ne kadar büyük önem taşıyor. Ya da başka bir yerden bakalım. Hani cins kırım diyoruz. Şiddet sonucu çok ciddi zararlar gören ve bu şiddet sonucu yaşamını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan, çocuğunun ayrıca öldürülmesi riskiyle karşı karşıya olan ve kendini korumak adına eşini öldüren bir kadının örneğin cezaevindeyken bağımsız yapı olarak İstanbul Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesiyle birlikte bizim burada uzun süren şiddetin kadının ölüme doğru gidişinin adım adım nasıl işlediğinin o şiddetle beraber ve o anda doğrudan kendini savunmak amacıyla öldürme eylemini gerçekleştirdiğinin ortaya konmasıyla biliyorsunuz tahliye edilmişti. Dolayısıyla ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor. Mesela oradaki mahkemeyi de kutlamak gerekiyor. Avukatı da. Avukat bize sevk edilmesini sağladı. Alternatif görüş alınmasını sağladı. Mahkeme de bizim İstanbul Tıp Fakültesi'nin vermiş olduğu raporu dikkate alarak bir karar oluşturdu. Bunların her biri çok önemli bence.
Siz tabii orada psikolojik psikolojik bir tahlil de yaptınız değil mi? Yani hani bu kişi işte eski kocasını öldürmesine giden bir psikolojik şiddet süreci de var ve fizyolojik gibi bir rapor muydu?
Ya biz zaten her koşulda ruhsal değerlendirme yapıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, ben hani nasıl sağlık bir bütün olarak kişinin bedensel, ruhsal, sosyal, siyasal iyilik haline tekabül ediyorsa, biz de doğal olarak değerlendirirken ruhsallığındaki etkilenmeleri de mutlaka değerlendirmeyi alıyoruz. Sosyal boyutunda değerlendiriyoruz. Yani o evde yaşama koşulları, o eve kapatılmış olması örneğin, sokağa çıkmasına izin verilmemesi. Hani bakın ne kadar ciddi bir şiddet biçimi aslında değil mi? Özgürlüğünden alıkonma davranışı uygulanıyor. Onun yanı sıra vücudundaki izler bile çok önemliydi. Çünkü yıllar içinde pek çok yaralanması var. Pek çok eski kemik kırıkları var. Sonunda da en son yaralanması var elbette. Ama hani yıllar boyunca süren bir şiddetten söz ediyoruz ve bu kez çok daha ağır boyutta ve çocuğun da olduğu, çocuğun da tehdit altında olduğu bir şiddet biçiminden söz ediyoruz. Dolayısıyla bir bütün olarak inceliyoruz. Evet, ruhsal durumunda tabii ki değerlendiriyoruz. Ayrıca o ruhsal durumda bu şiddet karşısında verebileceği tepkileri de değerlendirmeye mutlaka alıyoruz.
Bunu sormamın bir nedeni de şu, Türkiye'de çok uygulanmayan bir yöntem olduğunu duymuştum. Psikolojik otopsi. Yani bir kişi cins kırım sonucu öldürülse ya da intihar ettiği iddia edilse, o kişinin intihar ettiğini dediğimiz gibi işte fiziki, mühendislik ve kanıtlarla da kanıtlayabiliriz ama bir yandan intihar edecek bir profil olup olmadığı gibi bir yöntem de varmış ama galiba Türkiye'de çok yaygın değilmiş. Bunu merak etmiştim. O yüzden sordum aslında bir de.
Evet, oldukça sınırlı gerçekten. İşte ancak alternatif mekanizmalar üzerinden bu tartışmalar yürütülebiliyor ve biz bunları olabildiğince derlemeye çalışıyoruz. Ölümünden önceki yaşadıkları, bu yaşadıklarına verdiği tepkiler ve bunun ruhsal durumu üzerindeki etkileri, o intihara gidiş sürecini gösteren herhangi bir veri olup olmadığı, ruhsal durumuyla ilgili verdiği kararlarla ilgili ya da bir çaresizlik duygusunu oluşturabilecek boyutta şiddet eylemleri olup olmadığı gibi pek çok boyutu var. Mutlaka yapılması gerekiyor. Bizim şöyle bir sorunumuz var. Adli tıpta çok yaygın bir durumdur bu. Biz öykü alma konusunda sınırlı davranırız. Yani adli tıp uygulamalarında zaman zaman kimlerde de böyle bir yanılsama olur. Doğruyu söylediğini nereden bileceğim ben gibi. Yani bana anlatsın, tamam ben isteyeyim anlatmasını ama hani onun söylediklerinin doğru olduğunu nereden bileceğim diye bakar bazı adli tıp uzmanları. Özellikle geçmiş dönemde çok daha yaygındı. Şimdi gençlerde tabii ki öyküsüz, yani tıpta anamnez dediğimiz iş olmadan tanıya giden süreç olmaz ve öykü bazen tanının neredeyse konmasına neden olabilir. Yani o kadar belirgindir. Ben de hep özellikle genç meslektaşlarıma öykünün ne kadar önemli olduğunu anlatırken şunu söylerdim. Arkadaşlar, tabii ki bütün öyküler özneldir. Bizim karşımıza baş ağrısıyla gelen bir hastamızın da öyküsü özneldir. Çünkü onun baş ağrısı kendisine göre çok şiddetlidir. Ama sizin tıbbi verilerinizle ölçüp biçtiğinizde aslında o kadar da şiddetli olmadığını fark edersiniz. Ama bu hastanın ağrıyı abartma davranışı ya da yalan söyleme davranışından kaynaklanmaz. Onun hissettiklerinden kaynaklanır. Ya da tam tersi olabilir. Ağrı eşiği yüksek olur ve ağrıyı hiç hissetmeyebilir. Ama aslında siz ağrısı olması gerektiğini bilirsiniz. Dolayısıyla hani bu her zaman çok önemli. Yani mutlaka olması gerekiyor. Bütün otopsilerde aslında geçmişe dönük öyküsü, o ölüme giden süreçte yaşadıkları ve bütün deliller bir arada değerlendirilmelidir. Kişinin gerçekten bir intihar girişiminde bulunup bulunmayacağını gözetmek adına. Fakat tabii şöyle bir şey var. İntihar eylemlerinde de dikkate alınması gereken durumlardan birisi, özellikle intihar kararı veren kişinin zaman zaman ölümünden önce sevdikleriyle vedalaşma davranışıdır. Ve bu vedalaşmada da olabildiğince iyi görünmeye gayret ederler. Yani bu ileride anımsandıklarında iyi halleriyle anımsanma duygusu gibi örneği. O yüzden bazen yanıltıcı da olabilir. İşte çok neşeliydi. Telefonda konuştuk, sesi çok neşeli geliyordu. Aslında yani intihar ettiğini düşünmüyoruz derler örneğin buna dayanarak. Aslında o sadece iyi görünme çabası olabilir. Buna da çok dikkat etmek gerekir tabii ki.
Peki ben şimdi buradan biraz daha farklı bir yere geçmek istiyorum. Şimdiye kadar biraz daha bu cinayetin ya da şiddet vakalarının aydınlatılmasında, orada faillerin ortaya çıkmasında adli tıbbın rolünü konuştuk. Ama bir de ölen kişinin kimliğinin ortaya çıkması ve şahsın kimliğinin tespit edilmesi, ardından yakınlarına teslim edilmesi, işte uygun şekilde defin edilebilmesi gibi süreçlerde de aslında adli tıbbın rolünün çok büyük olduğunu biliyoruz. Bu söyleşiye hazırlanırken tekrar hatırladım. 2017 yılında Dersim'de çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren Agit İpek'in cenazesinin 3 yıl sonra kargo ile plastik bir kutunun içerisinde annesine teslim edilmesi gibi bir vaka vardı. Oldukça tüyler ürpertici bir vakaydı. Aslında yani ölen kişiye ve yakınlarına dönük büyük bir saygısızlık olarak görmüştük biz bu vakayı da. Burada Adli Tıp Kurumu'nun aslında nasıl işlevlendiğini, ölüye saygı ve adaleti nasıl önemsediğini sormak istiyoruz. Özellikle bu bölüm bağlamında ölen kadınlar ya da ölenlerin yakını kadınların deneyimleri nasıl oluyor? Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz?
Tabii oradan oraya savruluyor aslında bunlar. Yani gerçekten yas süreci zor bir süreç zaten. Ve ancak hani siz o yas sürecini yitirdiğiniz yakınınızın olmadığını ama görerek, tanıklık ederek tamamlama olanağına sahipsiniz. Bir boyutu hiç o tanıklığınız olmadığı koşullarda size birileri öldüğünü söylüyor ama ortada yok. Ya da hiç haber alamıyorsunuz, ne olduğu belirsiz ve yıllar boyunca devam eden bir yas süreciyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yas süreci ki çok ciddi, hani geride kalanların sağlığını da bozucu bir etken, işte cumartesi annelerinin yaşadıkları gibi. Yani bu örneklerde işte sizin söylediğiniz gibi yıllar sonra cenazenin bir şekilde teslim edilmesi ama bu teslim edilme şeklinin uygunsuzluğu. Tabi burada gerçekten bir kemiğin bile olması yas sürecinin tamamlanmasında çok önemli. Ama bununla birlikte toplumun o yas sürecine gereken saygıyı gösterdiği ve ölenle ilgili de saygısızlığın yapılmadığı koşulların sağlandığı bir ortama da ihtiyacımız var bizim. Örneğin bir cenazenin bir mezarlığa gömülmesinin engellenmesi, ki işte Aysel Tuğlu'nun annesine yapılan gibi ve mezardan çıkarılıp taşınmak zorunda kalınmıştı cenaze. İşte Deniz Gezmişler'in idamından sonra sabaha karşı gömme davranışı. Bunların her biri aslında bizim birlikte yaşama iradesi gösterdiğimiz insanların acısına saygı göstermediğimiz anlamına geliyor. Ve o insanlar kendilerini o toplumdan yalıtılmış, uzaklaştırılmış, sürgün edilmiş hissediyorlar. Aslında bir sürgün etme davranışı, toplumun içinden çıkarma davranışı o insanlara yönelik. Tabii adli tıba giden cenazeler deyince de cenazeler her zaman bir bütün halde olmuyor. Sadece kemik parçaları bulunabiliyor. Özellikle mezar açmalarda bulabildiklerini sadece kemikleri olabiliyor. Bazen tüm kemikler olabilir, bazen sadece belli bazı kemikler bulunabilir. Şimdi tabii bunlar normalde zarar görmemesi için uygun bir takım kutulara konması ihtiyacı olan doku parçaları sonuçta kemik olarak. Dolayısıyla plastik kullanılabilir, evet. Yani tıbbi olarak söylüyorum bunu. Tabii bunun ulaşımı nasıl olacak? Mesela İstanbul genel olarak bu incelemelerin yapıldığı, kemiklerin incelemelerinin yapıldığı yer İstanbul'dan diyelim ki Edirne'ye ya da Hakkari'ye gidecek. Nasıl ulaştırılacak? Her biri için cenaze aracımız çıkacak. Nasıl çıkmalı? Her biri için tabut mu yapılmalı ayrıca? Bunu nasıl yapmalı? Aslında bunu oturup birlikte tartışmak gerekiyor. Tabii biz örneğin adli tıp uzmanları olarak hani olağan görüyoruz, yani o kemik dokular bir şekilde taşınacak. Kırılmaması için, zarar görmemesi için de plastik kutu uygundur, işte içi de beslenir zaten ki birbirine çarpmasın diye. Onlar da kocaman bir tabut tutmuyorlar zaten. Yani sonuçta insanların kemikleri bir araya getirdiğinizde bir kutu kadar böyle gönderilebilir, ama böyle gönderildiğinde insanların o acısını paylaşmamış olduğumuz duygusu yaratıyoruz. O zaman bunu yeniden düşünmek gerekiyor. Demek ki bizim aslında profesyoneller olarak verdiğimiz kararlar da yetmez. Toplumun bu konudaki bakışına hürmet etmek gerekiyor. Birlikte bir yol bulmak gerekiyor. Gerekirse evet, her kutu için bir tabut, her tabut içinde bir cenaze aracı çıkarmak gerekiyor.
Dediğiniz gibi bunlar aslında sadece birilerinin karar verdiği, birilerinin de işte kabul ettiği şeyler olmadığı müddetçe, pek çok alanda olduğu gibi, bir adalet sağlanacak belki de. Ya da işte hürmet dediniz, bu çok önemli bir şey. Çünkü başka travmalar yaratmamak gerekiyor hayatta kalanlar
zaten
için.
Zaten 3 yıl boyunca cenazesini beklemiş. O kemikler o kadar değerliyken bizim onu bir postane ofisinden almamız gerçekten zor. Çok travmatik ve çok ağır gelebilir insanlara.
Son sorumu gelecekle ilgili sormak istiyorum kapatırken. Bunca zorlu vakadan da bahsettik, adaletsizlikten de bahsettik. Bir süre daha bahsedeceğiz gibi duruyor ama umutlu bir final de vermek istiyoruz. Şunu sormak istiyorum, yani feminist bir adli tıp mümkün mü? Ya da kadınların lehine bir adli tıp mümkün mü? Değişim, dönüşüm nasıl olur ya da oluyor mu? Umut verici vakalardan da bahsettiniz. Çünkü geleceğe dair bu anlamdaki görüşlerinizi merak ediyoruz.
Feminist bir dünya mümkün mü? Evet. Dolayısıyla feminist bir adli tıp da elbette bu feminist dünyada mümkün. Yeter ki biz bu farkındalıkları oluşturmaya gayret edelim. Örneğin bundan 30 yıl önce kemikler kadınlar tarafından postaneden alındığında ne o kadınların bunu dile getirebilecek gücü olurdu ne de biz bunun farkındalığını yaşardık. Oysa bugün bunları tartışıyoruz. Yani üzerinden 30 yıl geçmiş ve dolayısıyla nasıl olması gerektiğine dair adım atılması gerektiği talebimizi dile getiriyoruz. Kadınlar bu yaşadıklarının bir travma olduğunun bilincinde. Dolayısıyla evet, tabii ki mümkün. Ayrıca hani adli tıp yapılanması da dahil olmak üzere çok büyük değişim geçirmiştir. Biz cins kırım diyebilen bir alana dönüştük. Kadına yönelik erkek şiddetini tartışan, bununla ilgili tutum belgeleri yayınlayan bir adli tıp uzmanlık alanı var Türkiye'de. Gelecekte çok daha olumlu olacaktır. LGBTİ artılara yönelik şiddetin nefret suçları kapsamında ele alınması gerektiğini raporuna yazabilen adli tıp uzmanları var Türkiye'de. Evet, tabii ki mümkün. Gelecekte olacağını biliyoruz. Biz onu, o geleceği olabildiğince yakın yapma çabası içinde olmalıyız.
Evet, gelecekten umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz ve size bugün bizimle birlikte olduğunuz, bütün deneyiminizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi alanına böyle feminist müdahaleler yapan ve mücadele eden kişiler olduğu sürece de kesinlikle umudumuzu yitirmiyoruz ve adil bir düzen, daha adil bir dünyada bir arada yaşamaya devam edeceğiz diyorum. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun.
Ben teşekkür etmek istedim sadece. Adalet iyileştirir diyeyim. En azından böyle bir olanağımız var bizim.
Evet, adalet iyileştirir diyerek bölümü kapatıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanun Sesi bölümlerini bütün podcast platformlarında dinleyebilirsiniz. Bizi dinleyin, sosyal medyada takip edin, beğenin, yorum yapın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Kanun Sesi.